Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una وَاَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlarım, tefsir derslerimizde Yasin suresinin 13. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Kur'an'ın kalbi olan bu sureyi Rabbimizin muradına, kastettiğine uygun olarak anlamaya çalışıyoruz. Rabbimiz anlayışımızı artırsın, gönüllerimize razı olacağı güzellikleri ilham eylesin ve kelam-ı ilahiyi en güzel şekilde okumayı, açıklamayı, anlamayı ve onu hayat haline getirmeyi de bizlere lütfeylesin. Öncelikle bugün tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini yaparak tefsire başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةِ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون Sadakallahul azim.
Değerli dinleyenlerim, 13. ayetten itibaren Yasin suresinin tefsirine bugün başlamış oluyoruz inşallah. Yüce Rabbimiz bu surenin muhtevasıyla gönüllerimizi öncelikle buluştursun ve bu sure muhtevasındaki vermek istediği mesajları en güzel şekilde kavramayı da bizlere lütfeylesin. Yasin suresinin ikinci sayfasının başı oluyor 13. ayet ve şöyle başlıyor. Estağfirullah.
وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani oraya elçiler gelmişti. Onlara şu şehir halkını misal getir derken onlar kim burada? Yasin suresinin ilk sayfasında iki gruptan bahsedilmişti. Bir, ilahi inzara, uyarılara karşı, peygamberlerin mesajlarına karşı adeta efendim bir şekilde kendini kapatmış, her şeye kendini kapatmış kişiler. Bir de Allah'a inanan ve Rahman'dan bir şekilde haşyet duyan kullar. Yani hem kafirler hem müminlerden bahsedilmişti. İkinci sırada müminlerden bahsedilmişti. Sen onları uyarabilirsin, inzar edebilirsin diye. Belki buradaki vadrib lehum derken hüm zamiri, yani onlar anlamındaki hüm zamiri öncelikle o müminlere racidir diyebiliriz. Yani ey peygamber, o sözü anlayan, o dinlediklerinden etkilenen o müminlere sen şöyle bir misal getir, şöyle bir hadise anlat denmiş oluyor. Fakat diğer kafirler de buradan efendim mutlaka ibret almaları isteniyordur. Onlar da kastedilmiş olabilir. Her ikisi birden kastedilmesinde de bir mani yok. Çünkü burada Mekke müşriklerinin de alabileceği ibretler var. O dönemin müşriklerinin ve kıyamete kadar gelecek müşriklerin, kafirlerin bu nevi kıssalardan da alacağı ibretler var esasen. Almak isterlerse tabii. Ancak müminler elbette Rabbimizin anlattığı her meselden, her misalden, her kıssadan, her ayetten nice nice ibretler, hikmetler çıkarırlar, çıkarmalıdırlar. Çünkü bu sıradan bir söz değil, alemlerin Rabbinin kelamıdır. Öyleyse herkese ve her çağa çok şey söylüyordur. Önemli olan onu anlama çabası içine girmek. Burada ashabel karya, ey peygamber, onlara bir misal olarak şu şehir halkının bir misalini ver. Ashabel karya, şehir halkı, karya derken Arapçada bir insan topluluklarının yaşadığı bölge, köy olabilir bu, kasaba olabilir daha çok. Hatta zaman zaman o şehir kalabalığında bulunan bölgelere de karya denilmiştir. Bu yönüyle peki bu karyeden maksat neresidir? Bununla ilgili müfessirlerimizin farklı izahları var. Özellikle klasik müfessirlerimiz bunun Antakya olduğu üzerinde efendim görüş beyan etmişlerken daha sonraki araştırmalar ve biraz daha detaylı bir şekilde konuya yaklaşan araştırmacı müfessirlere göre buranın Antakya olması mümkün görünmemektedir diyorlar. Dolayısıyla her iki görüşün de varlığını bilmek gerekiyor. Ve bir diğer konu ayette buraya bir takım mürselun, yani peygamberlerin ya da elçiler gönderildiği söz konusu. Ayet-i kerimede buna dikkat çekiliyor. Bu elçiler kimlerdir? Ona diyor elçiler geldiği zaman, ona daha doğrusu o şehre, o kasabaya elçiler gelmişti buyurulduğuna göre bu elçiler Allah'ın doğrudan gönderdiği peygamberler midir? Yoksa yine bazı müfessirlerimizin ifadesi ya da izahına göre Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gönderdiği tebliğci elçiler midir? Yani bunlar doğrudan Allah elçileri midir, peygamberler anlamında? Yoksa Hazreti İsa'nın tebliğ maksadıyla gönderdiği elçiler midir? Burada da efendim farklı görüşler olmakla birlikte daha çok efendim bugün son dönem müfessirlerimizin çoğunluğu bunun peygamberler olduğu, yani Hazreti İsa'nın havarilerinin olmasının ihtimalinin olmadığı üzerindedir. Çünkü efendim bu tefsirlerde bahsedilen dönemde İsa Aleyhisselam'ın o dönemde bir şekilde göğe kaldırılmış olması ve ondan sonra gönderilmiş olması, Resullerin işleri diye Kitab-ı Mukaddes'te bir bölümde bahsediliyor. Antakya civarına efendim gönderilen işte bir takım elçilerden Yeni Ahit'te mesela bunlar Barnabas, Petrus ve Paul'un oraya gidişleri söz konusu edilir. Fakat bu İsa Aleyhisselam'ın efendim bizim mahiyetini tam bilemediğimiz göklere urucundan sonra, yani o insanların içerisinden gönderildiği insanların içerisinden onlar ona karşı bir suikast teşebbüsü, onu öldürme teşebbüsü içinde bulundukları zaman Cenab-ı Hakk'ın onu öldürmeden kendi katına yükseltmesinden sonra olmuştur. Dolayısıyla bunları Hazreti İsa'nın göndermiş olması ihtimal dahilinde değildir diyor araştırmacılar. Ve bunlar doğrusu ondan sonra bir peygamber olarak gönderilen kimseler de sayılamazlar. Öyleyse bu bir darb-ı mesel, yani bir misal olarak Cenab-ı Hak bunu bir ibret misali olarak bunu sen böyle bir hadise anlat diye genel bir ifadede bulunmuş olabileceğini söylerler. Elbette bunun bir böyle Yüce Rabbimizin bir misal olsun diye anlattığı bir kıssa olabilir. Sembolik anlamda. Ya da biz peygamberlerin hepsini bilmiyoruz. Nitekim Cenab-ı Hak peygamberimize bile bütün peygamberlerin isimlerini ve hayatlarını anlatmadığını beyan ediyor. Öyleyse yine bu belki isimleri bildirilmeyen üç kişi olarak bir bölgeye gönderilen peygamber grubu söz konusu olabilir. Bunun mutlaka sadece bir misal olsun diye, yani yaşanmamış olsa bile misal olsun diye verilen bir örnek değil, yine yaşanmış bir örnek olduğu ama bu peygamberler kimlerdi, nereye gönderilmişlerdi, hangi millete gönderilmişlerdi, burada izah olmadığı için Kur'an'ın bir başka yerinde ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde de bize açıklanmadığı için biz bunu genel anlamda alabiliriz elbette. Her ne kadar efendim Antakya olamaz dense bile yine bazı müfessirlerimizin izahlarından yola çıkarak elbette Antakya bölgesi olabilir. Fakat burada toplu bir helak söz konusu olmadı tarihen diye beyan ediyor karşı çıkanlar. Öyleyse burası Antakya değildir. Evet, Hazreti İsa'nın elçileri olabilir mi? Yine bu ayetlerin genel akışına baktığımız zaman bunlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ın elçileri olma ihtimali çok zayıftır, hatta yoktur. Çünkü buradaki üslup, anlatılma üslubu normal Yüce Rabbimizin göndermiş olduğu peygamberler olduğu anlaşılıyor diyerek alimlerimiz böyle bu konuyu izah ediyorlar. Ama şöyle de denebilir elbette, belki İsa Aleyhisselam o kendisine karşı suikast girişiminden önce 3 tane havarisine o bölgeye doğru, ki Romalılar yaşıyor o zaman Antakya civarında, tebliğe gitmeleri tavsiyesinde bulunmuş ve onlar da bu tavsiyeyle hareket etmiş olabilirler mi? Olabilirler. Yani bu da tamamen ihtimal dışı değil, ihtimal dahilindedir diyebiliriz. Fakat burada esas anlatılmak istenen gönderilen elçilerin kimliği ya da gönderilen halkın kimler olduğu değil. Buradaki misalle Yüce Rabbimiz gerek müminlere gerekse o dönemin müşriklerine öncelikli olarak, daha sonra da kıyamete kadar gelecek müminlere ve inanmayanlara yönelik bir misal ortaya koyuyor ve buradan ibret alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Onlara şu şehir halkının misalini getir. Hani oraya bir takım elçiler gelmişti. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ Onlara iki elçi göndermiştik öncelikle. İkisini de yalanlayınca ora halkı, biz de üçüncü bir elçiyle onları destekledik. Üçü birlikte, ey insanlar, gerçekten biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Demek ki önce iki elçi gönderiliyor. Onları yalanlayınca üçüncü bir elçi daha gönderiliyor. Musa Aleyhisselam zamanında biliyorsunuz, o kardeşim Harun'u da ya Rabbi benim yanıma elçi olarak göndersen niyazıyla iki elçi gönderildiğini biliyoruz. Ama bu ayette üç elçiden bahsediliyor. Demek ki önceki kavimlerde bu çeşit toplu peygamberler de birbirine destek verecek şekilde gönderilmiş olduğunu anlıyoruz. Bunu bazı alimlerimiz, işte Elmalı Muhammed Hamdi Yazır gibi, bir takım efendim son dönemdeki Muhammed Esed gibi alimler, burada ilk iki elçiden maksat Hazreti Musa ve Hazreti İsa'dır. Üçüncü gönderilen ise Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir diye izah ederler. Ve buradaki Ashab-ı Karye'den maksat işte onların gönderildiği o Orta Doğu topluluğu, gönderildikleri ümmetler. Biz Musa'yı da aynı mesajlarla gönderdik, İsa'yı da gönderdik. Arkasından bir de Muhammed Mustafa'yı gönderdik anlamında bu üç peygambere, üç büyük peygambere de işaret etmiş olacağını söylerler. Olabilir, bu da bir yorumdur, bir açıklama biçimidir. Fakat burada böyle bir apaçık bir beyan yok. Sadece müfessirlerimiz böyle de olabilir diyerek zanlarını ifade etmiş oluyorlar. Burada efendim anlaşılması gereken, demek ki yalanlanıyor iki elçi. Sonra Cenab-ı Hak biz diyor bir üçüncüsünü gönderdik. Böyle olunca biz gönderdik buyurulduğu için burada alimlerimiz, son dönem müfessirlerimiz özellikle, bunlar İsa Aleyhisselam'ın elçileri değil, Cenab-ı Hakk'ın bizzat gönderdiği, peygamber olarak seçip gönderdiği peygamberlerdir demişlerdir. Özellikle bu 14. ayetten yola çıkarak bu tespitte bulunmuşlardır. Bu üç elçi diyorlar ki birlikte, ey insanlar, gerçekten biz size gönderilmiş elçileriz. قَالُوا مَا أَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُونَ O şehir halkı, siz de tıpkı bizim gibi bir insansınız. Rahman'ın bir şey indirdiği falan da yok. Siz ancak yalan söylüyorsunuz dediler. Evet, zaten tarih boyunca öncelikli olarak o bölgenin ileri gelenleri peygamberlere yönelik söyledikleri hemen hemen ilk cümle bu. Yani sizin bizden ne farkınız var? Siz de bizim gibi bir insansınız. Yemek yiyorsunuz, çarşı pazar dolaşıyorsunuz, evleniyorsunuz. Allah elçi gönderecek olsa sizin gibi insan göndermez. Melek göndermiş olması lazım gibi böyle ilk itirazlarını böyle yapıyorlar. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de böyle demişlerdi. Daha önceki peygamberlere de o dönemin inkarcıları aynı tepkiyi göstermişti. Burada da bu misalde de Cenab-ı Hak bu üçüne de o bölge halkı dedi ki, ya sizin bizden ne farkınız var? Siz de bizim gibi bir insansınız. Hem Allah zaten bir şey indirmiş de değildir. Siz yalan söylüyorsunuz. Aslında Allah hiçbir şey indirmiş değildir derken onlar böyle bir peygamberlik müessesesini tamamen reddediyorlar. Adeta bütün peygamberleri de reddetmiş oluyorlar. Siz diyorlar peygamberiz diye çıkıyorsunuz. İnsanları kandırmaya çalışıyorsunuz. Allah adına yalan söylüyorsunuz. Aslında bunlar bunu söylerken Allah'ın varlığını kabul ediyorlar belki. Siz ona yalan söylüyorsunuz diyorlar. Allah böyle bir şey indirmiş değil diyorlar. Rahman böyle bir şey indirmiş değil diyorlar. Demek ki onlarda bir Allah inancı var. Sanki hani günümüzdeki bir takım deistler diye ifade edilen, deizm diye de efendim bahsedilen anlayış var ya, tamam Allah var ama peygamber yok diyerek adeta peygamberi ve onun getirdiklerini inkar eden bir anlayış. Belki bu tür insanlara o dönemin deistleri denebilir.
Galu Rabbuna inna Rabbuna ya'lemu inna ileykum le mursalun.
Elçiler şöyle karşılık verdiler. O kendilerine karşı siz bizim gibi bir insansınız diyenlere karşı dediler ki Rabbimiz biliyor ki biz kesinlikle size gönderilmiş elçileriz. Bakınız biz kendimizi bu anlamda nasıl Allah'a yalan isnat ederek elçiyiz diyebiliriz. Allah biliyor ki biz mutlaka size gönderilmiş elçileriz. Biz onun bilgisi dahilinde size geliyoruz. Ve getirdiğimiz mesajlar kendi hevamızdan, arzularımızdan, kendi efendim düşüncelerimiz olarak size sunduğumuz mesajlar değil. Tamamen Rabbimizin size ulaştırmamızı istediği mesajlardır. Allah biliyor bu hakikati. Ve ma aleyna illel belagul mubin. Bize düşen Allah'ın mesajını tam olarak açık ve anlaşılır bir şekilde size ulaştırmaktır. Evet, biz sorumluluğumuz olarak bu mesajı size iletmek durumundayız. Bunun hesabını siz vereceksiniz. İnanırsınız, inanmazsınız. O size kalmış. Ama bizim vazifemiz bu mesajı size anlayacağınız bir şekilde açık seçik iletmekten ibarettir. Evet, bütün peygamberlerden Cenab-ı Hak böyle bir vazife istemiş ve bunu en güzel şekilde yapmalarını kendilerinden talep etmiştir. Ve daha ötesine insanların yani ille hidayete gelmeleri gibi bir beklenti içinde olmalarına müsaade etmemiş ve onları bundan sorumlu tutmamıştır. Onlar üzerinde zorba değilsiniz. Zorbalık yaparak zorla insanları hidayete getirecek değilsiniz. Kaldı ki hidayeti yaratmak sizin elinizde değil. Siz hidayetin ne olduğunu açıklayabilirsiniz. Hidayeti yaratmak o ancak Allah'ın elindedir. Onun için siz size düşeni yapın buyurarak Yüce Rabbimiz bütün peygamberlerine apaçık tebliğ vazifesi vermiştir. O kadar. Ve o tebliği en güzel şekilde açıklamalarını kendilerinden istemiştir. O açıklamanın içinde söz vardır. O açıklamanın içerisinde fiil, davranış vardır. O açıklamanın içinde hal yani temsil vardır. Dolayısıyla peygamberler ilahi mesajı hem iletirler hem de açıklarlar. Hem sözleriyle açıklarlar hem halleriyle açıklarlar. Bu yönüyle işte peygamberlerin vazifesi Allah'tan aldıkları mesajı sadece iletmektir diyenler esasen eksik bir şey söylemiş oluyorlar. Aynı zamanda o mesajı beyan etmek onların sorumluluğundadır. O beyan dediğimiz o açıklama ya sözlü açıklamalarla onu o ilahi mesajı tam olarak izah edecekler ve fiilen bizzat gösterecekler. Hal olarak da o mesajı en güzel şekilde üzerlerinde temsil edecekler. Bu yönüyle peygamberler hayatlarıyla da sözleriyle de o gönderildikleri kavimlere hidayeti göstermiş, doğru yolu göstermişlerdir. Nasibi olan almıştır, nasibi olmayan mahrum kalmıştır elbette. Daha doğrusu nasibini kendi kendine kapatanlar mahrum olmuştur.
قَالُوا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَاِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَل۪يمٌ
Devam ediyor şimdi konuşma peygamberlerle o topluluk arasında. O şehir halkı diyorlar ki biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz yani bize bu tebliğ maksadıyla geldiğiniz dava diye ifade edilebilecek bu iddianızdan vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlayarak öldüreceğiz. Ve bizim elimizden size çok acıklı bir azap dokunacak diye tehdit ettiler. Şimdi hemen hemen bütün peygamberlere, kavimleri ya sizin yüzünüzden bir uğursuzluğa maruz kaldık. Bu uğursuzluk ne? Ya birbirimize düştük. Ne güzel yaşayıp gidiyorduk adeta. Birbirimize düşürdünüz. Birbirimize düşman ettiniz. Bizi fırkalara ayırdınız. Ya da bak bir takım başımıza musibetler gelmeye başladı. Kıtlık oluşmaya başladı. Tefsirlerimizde bunlara işaret ediliyor. Eğer kendilerine bir iyilik ulaşsa bu bizdendir diyorlar. Bir kötülük ulaşsa diyorlar ki bu peygamberim diye iddia eden ve onun beraberindekilerden kaynaklanıyor diyorlar. Burada da aynı efendim söz devam ediyor. Sizin yüzünüzden biz uğursuzluğa uğradık. Bakın diyorlar, eğer bu iddianızdan vazgeçmezseniz, bize ille tebliğ diye dayatırsanız biz de sizi taşlayarak öldürmek durumunda kalırız. Ya da çok çok canınızı acıtacak şiddetli azaplara, şiddetli işkencelere maruz kalacaksınız diye tehdit ediyorlar. Galu peygamberler diyorlar ki dairukum ma'akum. E in zükkirtum bel entum kavmun müsrifun. Elçiler, uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Yani bu bizden değil. Eğer bir olumsuzluk varsa bu sizden kaynaklanıyor. İnkarınızdan, isyanınızdan efendim bu başınıza gelen bela ve musibetler bizim getirdiğimiz bir şey değil. Bu varsa sizden kaynaklanıyor, bizden değil. Biz size hep hayır getirdik. E in zükkürtüm, yani size nasihat verdiğimiz için mi siz uğursuzluğu bize nispet ediyorsunuz? Yani size doğru yolu, hak yolunu gösterme adına bir takım hatırlatmalarda bulunuyoruz. Bu hatırlatmalar mı uğursuzluk sebebi oluyor? Hayır. Siz haddi aşan bir kimseler topluluğusunuz. Kavmün müsrifûn. Siz haddinizi bilmiyorsunuz. Yani kul olduğunuzu unutuyorsunuz. Allah'ın mesajlarına baş kaldırıyorsunuz. Hakikatlere kulak tıkıyorsunuz ve böylece siz çok küstahça haddinizi aşıyorsunuz. Ve uğursuzluksa esas uğursuzluk bu. Yani yoksa bizim size hatırlatmalarımız neden bir uğursuzluk sebebi olsun? Böyle diyorlar elçiler. Ve ca'e min aqsal medineti raculu yes'a. Kale ya kavmi tebi'ul murselin. Derken şehrin ta öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ve şunları söyledi. Ey kavmim, gelin bu elçilere uyun. Muhtemelen böyle elçilerin geldiği şehrin her tarafından duyuldu. Belki de bu elçiler tabii 3-5 gün şehrin kenar semtlerine kadar da ulaştılar. O Allah'ın mesajını en güzel şekilde apaçık herkese ulaştırma adına bir çalışmanın içine girdiler. Daha sonra da şehir halkı toplanıp bunlara karşı baktı ki efendim bunların mesajlarını kabul edenler de var belki. Korktular. Böyle tehditler savurmaya başladılar. Bir adam diyor şehrin ta ucundan, kenar semtlerinden koşarak geldi. Niye koşarak geldi? Muhtemelen şöyle bir haber aldı. Ya bu bizim topluluk, yani şehir halkı bu peygamberleri öldürecekler diyerek engel olma adına her türlü riski göze alarak cesaretle, hem de böyle ağır ağır korkarak, ürkerek değil, koşa koşa kendini siper ederek adeta koşarak geldi ve ya kavmi, ey benim milletim, ey şehir halkım, bu peygamberlere tabi ol. Bu kişinin kim olduğuna dair de aslında ayetlerde herhangi bir bilgi yok. Fakat bu kişinin daha çok Habib-i Neccar diye bilinen, işte marangozlukla meşgul, Habib bin Musa, Habib bin İsrail veya Habib bin Mer'i, ismi Habib olan birisi olduğunu söyler bazı müfessirlerimiz tefsirlerde. Bunun da tabii Habib-i Neccar olduğu kesin değil ama böyle bir bilgi var, izahat var. Nitekim bugün Antakya'da da Habib-i Neccar'a nispet edilen bir türbe, bir cami, mescit söz konusu. İşte bu zat veya işte Habib-i Neccar olabilir, bir başkası olabilir ama inanmış bir adam. Ve elçilere şehir halkının kötülük yapacağını anlar anlamaz koşarak geliyor. Diyor ki ya bu elçilere kıymak bir tarafa, bunlara tabi olun. Bunların verdiği mesajlara uyun. İttebi'u men la yes'elukum ecran ve hum muhtedun. Uyun, yaptıklarına karşılık sizden hiçbir ücret istemeyen ve bizzat kendileri de doğru yolda olan bu güzel insanlara. Evet, bütün peygamberlerin, daha doğrusu bütün davetçilerin olması gereken hale dikkat çekiyor bu zat. Diyor ki bakınız, sizden bir ücret istemiyorlar bunlar. Samimi insanlar. Ve Allah'ın gönderdiği hakikatleri size ulaştırma maksatlı buradalar. Madem sizden bir şey istemiyorlar, bir de bak hallerine bakın. Kendileri de doğru dürüst insanlar. Sırat-ı müstakim üzere dürüst bir hayat yaşadıkları belli. O zaman bu insanlara uyun, niye uymuyorsunuz? Hani sizden kaldıramayacağınız bir ücret istemiyorlar. Artı size iyiyi söyleyip kendileri kötü bir yolda da değiller. Kendileri hidayet üzereler ve sizden de herhangi bir şey beklemiyorlar. İşte alimlerimiz diyorlar ki esasen Allah'a davet eden, Allah'ın dinine davet eden davetçilerin, mürşitlerin, muallimlerin, terbiyecilerin bu iki temel vasıfla vasıflanması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Bir, kendileri dürüst bir şekilde davet ettikleri hakikatleri yaşayan kimseler olacaklar. Sözleriyle halleri uyumlu olacak. İkincisi, hasbi olacaklar. Yani bunu dünyevi bir şöhret, dünyevi bir menfaat mukabilinde yapmayacaklar. Bütün bu özellikler, hemen hepsi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de de son derece açık ve seçik var olduğu için adeta öncelikle o topluluğa denmiş oluyor ki bakınız, bu misalde olduğu gibi bu peygamber de sizden hiçbir ücret beklemiyor. Devlet başkanlığı teklif ettiniz, onu istemedi. Mal mülk teklif ettiniz, bakınız onu da istemedi. Hatta en güzel kızlarımızla evlendirelim dediniz, ona da hayır dedi. Siz benim getirdiğim mesaja uyun demekten başka bir şey istemiyor sizden. Ve ecrini, mükafatını yalnız Allah'tan bekliyor. Sizden hiçbir şey beklemiyor. Bütün peygamberler bu efendim söylemle, adeta bu ifadeleri söylemekle mükellef tutulmuşlar. Nitekim başka ayetlerde kul diyerek, şöyle söyleyin diyerek biz sizden bir ücret beklemiyoruz. Bizim ücretimiz, mükafatımız, bizim yaptıklarımızın karşılığını verecek olan ancak Allah'tır. Biz ancak Allah katında olanı isteriz. Sizden bir şey beklemeyiz derler. İşte bugünün davetçileri de, kıyamete kadar gelecek davetçiler de bu iki vasfa uydukları sürece gerçekten hak davetçilerdir. Gerçekten Yüce Rabbimiz onların efendim amellerine, sözlerine, hallerine bereket verecek ve etkili olacaklardır. Ve bu zat, o koşarak gelen ve kavmine söz söyleyen zat sözlerine devam ediyor. Ve ma liye la a'budu allazi fadarani ve ileyhi turcaun. Hem ben niçin beni kendime has özelliklerle yoktan yaratan Allah'a kulluk etmeyeyim? Sonunda siz de onun huzuruna çıkarılacaksınız. Ya bana ne oluyor ki de beni yaratana kulluk etmeyeyim diyor. Adeta sanki ona şöyle söylemişler. Ya sen kim oluyorsun? Yani sana ne? Bizimle elçiler arasına girme. Yoksa sen de mi bunların söylediklerine inandın diyerek belki ona çıkışıyorlar. O da diyor ki ya bana ne oluyor ki beni yaratana kul olmayayım? Hem sadece ben değil, siz de ona döndürüleceksiniz neticede. Sizin de böyle olmanız lazım. Yani sizin de sizi yaratana kul olmanız lazım. Bana niye çıkışıyorsunuz? Siz de sonuçta ona dönmeyecek misiniz? Onun huzurunda toplanmayacak mısınız? Ve neticede sizin döneceğiniz yerde onun huzuru olacak, onun katı olacak. Madem ki böyledir, öyleyse siz beni ayıplamayın, beni kınamayın. Ben elbette onun kulu olacağım. siz de böyle olun diye adeta tavsiyelerine devam ediyor. اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّنْ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ
Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Yani ben onu bırakıp da başka başka ilahlara taparak onların kulu olmayı hiç ister miyim? Böyle bir şey yapabilir miyim?
Asla. Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek istese, sizin o ilah diye tapındığınız, belki benim de tapmamı istediğiniz o ilahların şefaati, aracılığı bana hiçbir fayda veremez. Ve beni onlar kurtaramazlar. Madem ki bana faydaları olmayacak ve beni kurtaramayacaklar, o Rahman'ın huzurunda bana şefaatçi de olamayacaklar, ben niye onlara kul olayım ki? Evet, siz Rahman'ı tanıyorsunuz belki, Allah'ı tanıyorsunuz. Ama bir takım başka ilahlar da ediniyorsunuz. Hayır, ben bana faydası dokunmayacak, Allah'a karşı bir şefaat olacağını da ummadığım hiçbir varlığı ilah diye saymam ve onun kulu olmam. Bunu demiş oluyor. Nasıl diyor benden bunu isteyebilirsiniz? İnni izel lefî dalâlin mübîn. Böyle bir şey yapacak olsam, sizin dediğiniz gibi bu ilahları da kendime put edinsem ya da mabud edinsem ve onların da kulu olsam, o zaman ben apaçık bir sapıklığın içine düşmüş olurum. Apaçık bir sapıklığın içine düşmüş olurum. İnni âmentü bi rabbikum fesbeûn. Doğrusu ben sizi de yaratan ve yaşatan Rabbinize iman ettim. Öyleyse gelin beni dinleyin diyor. Bunu iki şekilde anlayabiliriz. Hatta üç şekilde demiş bazı alimlerimiz. Birincisi, bu sözü, son sözü yani, ben sizin Rabbinize iman ettim, artık beni dinleyin sözünü peygamberlere, o gönderilmiş peygamberlere söylemiş olabilir bu koşarak gelen zat. O zaman mana şu olur. Ben ey peygamberler, sizin Rabbinize iman ettim. Artık benim bu imanıma siz de şahit olun. Bunu demiş oluyor. Ya da kendi kavmine demiş olabilir bu sözü. O zaman da bakınız, aslında sizin de Rabbiniz olan Rabb'e ben iman ettim. Bu Rab sadece bana ait bir Rab değil. Sizin de Rabbiniz. Artık ne olur benim nasihatlerime kulak verin, beni dinleyin. Bak şu söylediklerimi yapın. Bu peygamberlerin izinden gidin. Efendim, onlara karşı çıkmayın. Hele hele suikast gibi, onları öldürmek gibi yanlışa kesinlikle tevessül etmeyin. Üçüncü olarak muhatap kitle kıyamete kadar gelecek tüm insanlıktır. Ey insanlar, şunu bilmiş olun ki ben hepinizi yaratan, besleyen, büyüten Rabbinize iman ettim. Siz de benim bu sözlerime kulak verin ve benim bu halimden ibret alın. Ben sizin için de faydası dokunacak sözler söylüyorum. Kulak verin demiş olur. قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ Kavmi ise muhtemelen bu hadiseden sonra onu taşlayıp öldürüyorlar. Ve o ölüm anında kendisine melekler vasıtasıyla deniliyor ki قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ Gir cennete. O da bunun üzerine diyor ki keşke Rabbimin bana mağfiret ettiğini, beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını kavmim de bir bilseydi diyor. Şehit ediliyor ve kendisine gir cennete deniliyor. Bu cennet, efendim, cennete girme emri nasıl anlaşılıyor? Bazı alimlerimiz diyorlar ki Allah bu kuluna cenneti hemen nasip etmiştir. Orada yaşamakta ve rızıklanmaktadır diyor. Hemen cennete dahil oldu. Kıyameti beklemeyecek diyor bazı alimler. Bazıları da diyor ki melekler ona sen cennete gireceksin diye müjde vermişlerdir. Bu müjde bu şekilde ifade edilmiştir. Yani kıyametten sonra herkes cennete girerken o da cennete girecektir şeklinde bir yorumda bulunuyor. Ancak burada belki şöyle demek daha doğru. Bu zat Allah sözünü söylerken
efendim şehit edildiği için şehitlerin bir şekilde daha bu berzah aleminde henüz kıyamet kopmamışken yaşadıkları şehitler cennetine dahil olmuştur. Ve nitekim ayet-i kerimede Cenab-ı Hak onlar Rableri katında rızıklanmaktadırlar ve kendilerinden sonra geleceklere bu durumlarını da haber vermek isterler ayetinden yola çıkarak diyebiliriz ki evet, Allah uğrunda şehit olanlar da cennet hayatını berzah aleminde de yaşamaya başlarlar. Burada kastedilen cennet bu cennettir. Büyük ihtimalle Allahu Alem böyle olmalıdır. Ve bu ayet aynı zamanda berzah aleminin de varlığına, yani kabir hayatının varlığına da bir delildir diyor alimlerimiz. Çok doğru. Çünkü bu zat diyor ki, keşke kavmim diyor Rabbimin beni bağışladığını ve beni böyle bana böyle ikramlarda bulunduğunu da bilmiş olsalardı. Öldükten sonra bir takım bağışlandığına dair müjdeler alıyor. Bir de sürekli kendisine ikramlar ve rızıklar veriliyor. Keşke diyor kavmim bunu bilseydi. Aslında burada daha başka hikmetlerin varlığına dikkat çekiliyor. Bu zat kavmine yine düşmanca bakmıyor, beddua etmiyor. Siz benim canımı okudunuz, Allah da sizin belanızı versin demiyor dikkat ederseniz. Ne olurdu diyor. Demek ki merhamet dolu bir insan. Her davetçinin gönlünde taşıması gereken duygu, merhamet duygusu bu olması lazım. Keşke diyor kavmin bilseydi de onlar da hiç olmazsa iman yolunu tutsalardı, peygamberlerin tavsiyelerine uyup yollarını takip etselerdi diye böyle bir hasretini ifade ediyor. Peki o kendisini öldüren topluluğa ne oldu? وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ Onun şehadetinin ardından kavmini helak için gökten bir ordu indirmedik. İndirmeye de gerek duymadık. Yani zaten gerektirecek bir şey yok. Ordu gerekmiyor onları helak etmek için. اِنْ كَانَتْ اِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خَامِدُونَ Yalnız korkunç bir çığlık oldu. Bu da onlara yetti. Hepsi bir anda cansız yere düşüp sönüp gittiler. Yani bir kor ateşin adeta küle dönüşmesi gibi artık külleri kaldı arkada. Belki bu ses bazı müfessirlerimiz Cebrail'in bir sesiydi diyorlar veya bir başka meleğin bir sesiydi. Çok güçlü bir ses. Demek ki insanlar sesle de can verebiliyorlar. O korku nasıl bir korksa, korkuysa önleri patlıyor bir anlamda ve yığılıp kalıyorlar. Veya bir burada hamidun kelimesi aynı zamanda o ateşin sönüp artık küle dönüşmesi anlamına da geldiği için şöyle de denebilir. Belki de bir yeryüzünde bir patlama oldu, bilemiyoruz. O patlama neticesinde belki de yeryüzünden alevler fışkırdı ve onlar o sesle zaten hayatlarına son verdiler, can verdiler acı bir şekilde. Birisi cennete uçtu, diğeri de cehennem çukuruna yuvarlanmış oldu. Evet, Yüce Rabbimiz bu okuduğumuz ayetlerde bir misal veriyor. Bu misal kıyamete kadar müminlere bir şeyler söylüyor, kafirlere bir başka şey söylüyor. Davetçilere nice nice ibretli hikmetler veriyor. O davetçilere omuz veren, omuz vermesi gereken müminlere bir başka mesaj veriyor. Cenab-ı Hak çok yönlü olarak bu mesajları en güzel şekilde anlamayı ve hayat tarzı haline getirmeyi cümlemize nasip eylesin efendim. İnşallah bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden yani 30. ayetten devam etmiş olacağız. Allah'a emanet olunuz efendim.